Ayrım 7, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 102, AKP ve Bakanlar. Wikileaks belgeleri hükümetin ABD tarafından yakından izlendiğini gösteriyor. ABD elçileri hükümet içindeki bakanların siyasi eğilimlerine, özel hayatlarına, yakın oldukları tarikat ve cemaatleri ABD'ye düzenli olarak bildirdiler. Bu konudaki bilgilerini kimi zaman AKP içinden, kimi zaman ise dışından kaynaklara dayandırdılar. Wikileaks belgeleri AKP ve hükümet içinden isimlerin ABD elçileri tarafından çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulduğunu gösteriyor. İdeolojik görüşüne göre dindarlar, milliyetçiler ve pragmatikler. Cemaat yakınlığına göre Gülen cemaatine yakın olanlar ve Nakşibendilik gibi diğer tarikatlara mensup olanlar. Bu konuda dikkat çeken en önemli ayrıntı AKP içindeki Gülencilerin Abdullah Gül şahsında, Nakşibendiliğin ise Tayyip Erdoğan şahsında liderliğe kavuşması. AKP içi rekabet çoğu zaman bu iki grubun itişmesiyle anılıyor. Bunun dışında elçilerin AKP içindeki isimleri özel hayatlarına, ABD'ye yakınlıklarına, Kürt kökenli olup olmadıklarına göre değerlendirdikleri anlaşılıyor. AKP değerlendirilmesi. Öncelikle belgelerde AKP'nin nasıl ele alındığına bakalım. 20 Ocak 2004 tarihinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Eric Edelman imzasıyla gönderilen belgede AKP şöyle değerlendiriliyor. AKP'nin atadığı kimi kişiler işi yeni öğreniyor gibi gözükürken diğerleri yetersiz kalıyor. Özel bir şahsın ya da bir cemaatin çıkarlarının peşinde koşuyor gözükmektedirler. Bugün için AKP bürokrasiyi kontrol altına alıp daha etkin çalışmasını sağlamaktan uzaktır. AKP'ye büyük bir ön yargıyla yaklaşan laik solcular ve merkez sağda yer alan kişilerden duyduğuma göre AKP tarafından atanıp ulusal ve yerel düzeyde görev yapan pek çok kişi yetersiz ve dar görüşlü İslamcılardır. Kabinede yer alan bakanlardan yerel düzeydeki yetkililere dek pek çok AKP'li bizlere gelecek Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yetkin ve işinin ehli kişilere aday göstermelerinin oldukça zor olduğunu, rakip adayların ortaya çıkmasının partinin hem ulusal hem de yerel düzeyde yönetim kabiliyetine büyük zarar vereceğini söylemişlerdir. Edelman'ın açıklaması AKP'nin geleceği konusunda umutsuz olduğunu gösteriyor. Zira parti Edelman'a göre dar görüşlü İslamcıların iktidarını yansıtıyor. AKP ile ABD ilişkisindeki bir çelişki aralarındaki ilişkinin doğal seyri boyunca tüm belgelerde kendisini gösteriyor. Belgelerde AKP-ABD tarafından zaman zaman eleştirilse de alternatifi olmayan bir parti olarak kabul ediliyor. Hem ABD ile ilişkileri hem de iç siyasette ABD'nin de onayladığı değişimi başarıyla gerçekleştirecek bir başka siyasal oluşum yok. Bunun en önemli nedeni ise AKP dışında hiçbir partinin iktidar olabilecek güce sahip olmaması. Bu durum her zaman pragmatik bir siyaset izleyen ABD dış politikasının eleştirel de olsa AKP ile çalışmasını zorunlu kılıyor. AKP alternatifsizleştikçe ABD'den daha çok destek alıyor. 30 Aralık 2004 tarihli belgede bir başka tespit var. Şu anda yaşayabilir bir alternatif olmaması ve siyaset sahnesine hakim olan hantallık nedeniyle Başbakan Erdoğan ve partisi AKP iktidara güçlü bir şekilde hakim olmuş görünüyor. Yine de açık bir toplumun temel ilkelerini başarılı bir şekilde kucaklamak, AB uyumunu devam ettirmek ve ABD'nin temel çıkarıyla uyumlu dış politika uygulamak istiyorlarsa Erdoğan ve partisinin önünde devasa zorluklar bulunuyor. Peki AKP bu politikaları uygulamak istiyor mu? Yoksa söz konusu açık toplum siyaseti iç politikada güçlü olmanın bir aracı mı? Yine aynı belgede bu konuya ilişkin şüpheler göze çarpıyor. AKP'nin parti içinde tutarlılığının ve şeffaflılığının olmaması, AB üyeliğini isteme konusunda da muğlak ve karışık bir tanım ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazıları bu süreci Türk ordusunu ve katı Kemalizmin laiklik artıklarını dışlamanın bir yolu olarak görüyor. Tüm bu sürecin sonunda ABD neden hala AKP'yi desteklemekte ısrar ediyordu? Türkiye içinde tek siyasi iktidar seçeneği olmanın yanı sıra bir nedeni daha var. O da AKP'ye alternatif olarak yükselen milliyetçi siyaset. ABD'ye göre bu bir tehdit unsuru. ABD elçilerinin ABD çıkarlarının takipçileri olduğunu düşünerek AKP'den beklentilerini anlatan 25 Mart 2005 tarihli belgede şu satırları önemli ele alabiliriz. Türkiye iç ve dış politikada iktidardaki AKP hükümetinin liderlik ve yapısal problemlerinden kaynaklanan bir sapma yaşıyor. Türkiye'nin ve AKP'nin ABD ile ilişkilerini nasıl idare ettiğini de kapsayan sağlıklı bir kimlik tartışması gecikmiş olsa da başladı. Ancak AKP'nin politikasındaki karışıklıklar yükselen milliyetçi söylemin doldurmak için fırsat kolladığı bir boşluk yaratıyor. ABD elçisine göre AKP'nin bıraktığı boşluğu milliyetçiler dolduruyor. Bu ise siyasi geleceği belirsiz hale getiriyor. Kısacası milliyetçi muhalefetin ABD'ye vaat ettiği iktidar seçeneğinin panzehiri olarak AKP, ABD tarafından şüpheyle karşılansa da reel bir seçeneği oluşturuyor. Ancak bu tarihte ABD'ye göre laik devlet bürokrasisine savaş açmış, AKP'ye karşı şüphelerin had safhada olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum şöyle ifade ediliyor. AKP'nin eski seyrini kazanma çabaları, İslami yeni Osmanlıcı refleksleri nedeniyle tehlikeli bir durum yansıtıyor. Bu hükümetin ilkili ilişkilerimize yeniden odaklanarak ilişkileri daha stratejik bir düzeye taşıyabileceğinden kuşkuluyuz. Bu kuşkuya rağmen AKP'yi kaçınılmaz kılan bir durum var. O da her zaman en gerçekçi seçeneğe oynayan ABD'nin büyükelçisine göre şu. Bu durumun, yani sapmanın, Erdoğan'ın seçmen tabanını azaltmaya başladığına yönelik bir işaret görmüyoruz. Bu tespit ABD-AKP ilişkilerinin her durumda devam etmesinin gerekçesini de açıklıyor. AKP içindeki ideolojiler. WikiLeaks belgelerinde AKP içindeki farklı eğilimler de analiz ediliyordu. 8 Aralık 2005 tarihli belge AKP'deki ideolojik akımları ele alıyor ve bunu 3 ana başlıkta topluyordu. Dindarlar, milliyetçiler ve pragmatikler. AKP içinde dindar vekiller için meselenin Erdoğan'a sadakat olduğu, ideolojinin ikinci planda kaldığı da dile getiriliyor. Bu bakış açısının doğru olduğu söylenebilir. Zira AKP'nin zamanla siyasal eksenini netleştirmesi, partiyi Erdoğan'a bağlı bir muhafazakar yapı haline getirdi. AKP içinde Murat Baş Eskioğlu gibi milliyetçi isimler ya da liberal kesimler zamanla parti içindeki etkisini kaybetti. AKP son dönemine Erdoğan liderliğindeki kesim ile Gülen cemaatinin koalisyonu olarak geldi. Söz konusu belgede dindar grup için şu tespitle yapılıyor. Bunlar daha çok kapatılan Fazilet Partisi ya da İslami Milli Görüş Gençlik Grubu üyesi kişilerdir. AKP'nin üst düzey yönetim kadrosunun birçoğu bu gruba dahildir. Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Başkanı Erbakan'ın eski sağ kolu İsmail Alptekin. AKP'nin dindar milletvekilleri genellikle Orta Anadolu'nun temsilcileri olarak İngilizce konuşmayan ve az seyahat eden kişilerdir. Dindar vekiller içinde ABD'ye dostça yaklaşanlar ve kuşkuyla bakanlar olmak üzere iki grubun bulunduğunun anlatıldığı belgede dindar grubun orduyu sevmediği de iddia ediliyor. Dindar grup ABD elçisinin tespitine göre dünya ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor, türban konusunda adım atılmamasından ise rahatsızlık duyuyor. Başbakan Erdoğan'ın özelleştirme ve yabancı sermaye taraftarlığına rağmen dindar grup buna muhalefet ediyor. Bununla birlikte Erdoğan'a sadakatinden taviz vermiyor. İkinci grup ise milliyetçiler. 2005 yılına ait bu belgede verilen bilgiye göre AKP içinde milliyetçi vekillerin sayısı 50 civarında. Belgede bu isimler arasında Cemil Çiçek, Abdüllatif Şener, Kürşat Tüzmen, Sadık Yakut adları yer alıyor. ABD elçisi bu kesimin Kıbrıs, AB ve Kürt sorunu konusunda AKP'nin politikalarına çekimser yaklaştığını iddia ediyor. Üçüncü grup ise pragmatikler. Bu kesimi AKP içindeki liberaller ve serbest piyasa ekonomisini koşulsuz savunanlar olarak tarif eden belgede bu gruptaki isimlerden bazıları şunlar. Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Şaban Dişli ve Egemen Bağış. 2005 başında partiden Erkan Mumcu önderliğinde istifa ederek ANAP'a geçen isimler de bu grup arasında sayılıyor. Pragmatikler söz konusu belgede şöyle tarif ediliyor. İngilizce konuşan, yurt dışında eğitim alan kişiler olarak diğer vekillere göre daha çok seyahat etmektedirler. ABD elçisinin Aralık 2005'te verdiği bilgiye göre o dönem 5 genel başkan yardımcısından 3'ü pragmatik. Bülent Gedikli, Reha Denemet, Şaban Dişli ve Egemen Bağış'ın eğitimlerini ABD'de yaptığı notu da belgede var. Pragmatikler belgede AKP'nin dışa dönük yüzü olarak tarif ediliyor. ABD elçisine göre bunlar hem AKP'yi AB ve ABD nezdinde temsil ederek liberal bir görüntü vermesini sağlıyorlar, hem de İslamcı kesimin Türkiye içindeki elitlerle kuramadığı irtibatı kuruyorlar. Ancak buna rağmen azınlıktalar, hatta Erkan Mumcu'nun deyimiyle misafirler. Erdoğan-Gül çekişmesi. WikiLeaks belgeleri kamuoyunun yaygın şekilde paylaştığı haliyle AKP'yi Erdoğan liderliğindeki İslamcı kesim ile Gülen cemaatinin bir koalisyonu olarak tarif ediyor. Belgelere göre parti içinde Gülen cemaatinin liderliğini Abdullah Gül temsil ediyor. Belgeler AKP içindeki çekişmeyi, değişimi, Gülen cemaati ile Erdoğan arasındaki itişme ile okuyor. Ancak cemaat ve Erdoğan liderliği kritik konularda beraber davranıyor. Erdoğan'ın Gül ile geriliminin AKP içine yansıması 30 Ocak 2004 tarihli belgede şöyle anlatılıyor. İkinci sorun, AKP'nin koalisyona benzer yapısı, Erdoğan'ın güvendiği bakan sayısının sınırlı olması ve başta Gül ve kısmen Çiçek olmak üzere Erdoğan'ı zayıflatmak için bazı bakanların gayret göstermesidir. AKP içinde hiç kimse Erdoğan'ın halk arasındaki popülaritesine yaklaşamamaktadır. Gül'ün AKP içinde ve hatta yabancı misafirlere karşı, örneğin İsrail Başbakanı Olmert, Erdoğan'ın görüşlerini eleştirmeye hevesli olması ve ABD'nin Irak politikasını ya da AB'nin Kıbrıs siyasetini sert bir biçimde eleştirerek Erdoğan'ın manevra alanını daraltması, Erdoğan'ın gözünün sürekli olarak arkada kalmasına ve Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik muhalif görüşler dile getirerek kendini ispatlamaya çalışmasına neden olmaktadır. Erdoğan'ın 2005 başında kabinede bir revizyona gitmesini bekliyoruz. Ancak bu süreçte Gül'ün etkisini devre dışı bırakması imkansız görünüyor. Gerçekten de 2005 yılının Haziran ayında gerçekleşen kabine değişimi söz konusu çatışmanın izlerini taşıyordu. 25 Mart 2005 tarihli belgede Gül-Erdoğan ikilemine ilişkin şu ifadeler kullanılıyordu. AKP içinde daha ideolojik bakış açısına sahip Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, özellikle Erdoğan'ın dış gezilerinde perde arkasından entrika çevirmeye devam ediyor. Gül, Erdoğan'ın altını oymaya ve partinin daha büyük bölümünü kendi kontrolü altına almaya çalışıyor gibi görünüyor. AKP iktidara geldikten 4 ay sonra başkanlığı Erdoğan'a bırakan Gül, bu görevi yeniden elde etmeye çalışıyor olabilir. İngilizceyi daha iyi konuşan Gül, daha ılımlı ve modern bir görüntü çizmeye çalışıyor. Aslına bakılırsa Gül'ü yakından tanıyanlar, onun batıya karşı Erdoğan'a oranda daha ideolojik bir bakış açısına sahip olduğunu belirtiyor. Pragmatik bakış açısını yansıtan Gül, ikili ilişkiler ve Irak'taki seçimlerden beri Türkiye'nin Irak politikası konusunda bazı yapıcı değerlendirmelerde bulundu. Ancak Gül ve ona benzer şekilde düşünen bazı milletvekilleriyle gazetecilerin Erdoğan'ın üstüne gelmesinin bir yolu olarak ABD karşıtı davranışları kışkırtıyor. Sünni toplumun hislerine tercüman olma arayışı da bu motivasyonun diğer nedenini oluşturuyor. ABD elçisine göre kabine Erdoğan ile Gül'ün güç savaşının alanıydı. Abdullah Gül, Erdoğan'a karşı unsurları kendi etrafında toplamaya çalışıyordu. 4 Haziran 2005'te kabine değişimi gerçekleşti. Belgelere göre kabineden gönderilen Sami Güçlü, Zeki Ergezen, Güldel Akçit'in yerlerine getirilen Mehdi Eker, Faruk Nafiz Özek, Nimet Çubukçu bu çatışmada Erdoğan'ın Gül'e karşı elini güçlendiriyordu. Gidenler Gülcü, gelenler Erdoğan yanlısıydı. 8 Haziran 2005 tarihli belgede şu tespit yapılıyordu. Uzun zamandır kabinede değişiklik yapacağı konuşulan Başbakan Erdoğan bu konuda ani bir çıkış yaptı. Kendisine parti içinde en büyük rakip olarak gördüğü Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün etkisini adım adım kırabilmek için Erdoğan'ın dikkati Gül'e yakın bakanlar üzerinde olacaktır. Söz konusu kabine değişimi aynı belgede şu ilginç tespitle ele alınıyordu. Şubat 2005'te Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun istifasının ardından Erdoğan bu göreve geçici olarak önce Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın, sonra da nihai olarak Atilla Koç'un atanması kararında Abdullah Gül'e bağlı kalmaya devam etmiştir. Şimdilerde Erdoğan bu durumu atlatmış, kararsız tutumunu geride bırakmış görünmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in bize yakın kaynaklardan birine aktardığına göre, Erdoğan, Abdullah Gül ve çevresindekilerin kendi politikalarına nedenli zarar verdiklerini anlamış ve bu doğrultuda bir karar vermiş durumdadır. Nihayetinde kabine değişimi gerçekleşti. Şimdi isterseniz WikiLeaks belgelerinde bakanlar hakkında yazanlar ile iddiaları derinleştirelim. AKP'li bakanlar. Önce kabine değişimi ile ilgili bölümde sözü edilen bakanlarla başlayalım. Sami Güçlü, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü için WikiLeaks belgelerinde yapılan ilk değerlendirme yetersiz olduğu şeklinde. Belgelere göre Güçlü hem Abdullah Gül'e yakındı hem de ABD'yi ilgilendiren konularda ilerlemeye engel teşkil ediyordu. Haziran 2005'te görevden alındı. Zeki Ergezen, belgelerde Zeki Ergezen'in de Gül'e yakın bakanlardan olduğunun altı çiziliyordu. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Ergezen'in Abdülkadir Aksu ile iyi ilişkilerine değinilen belgelerde Ergezen'in gavurlar sözü hatırlatılıyor ve kendisinden beklenen yol yapımı performansını gerçekleştiremediği iddia ediliyordu. ABD elçisine göre Ergezen de yetersiz bir bakandı. Güldal Akşit, kadından sorumlu eski devlet bakanı Güldal Akşit'in Gülen cemaatinin önemli isimlerinden Galip Demirel'in kızı olduğunun hatırlatıldığı belgelerde bakanlık konusunda yetersizliği vurgulanıyordu. Mehdi Eker, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker'in Nakşibendi cemaatinden ve Diyarbakır'ın önemli ailelerinden birinin üyesi olduğu WikiLeaks belgelerinde dile getiriliyordu. Mehdi Eker'in Başbakan Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yaptığına dikkat çekilirken parti içinden kaynaklara dayanılarak Eker hakkında Erdoğan'a yakın, dürüst ancak pasif ifadelerine yer veriliyor. Belgelerde Mehdi Eker'in eski bakan Sami Güçlü'ye komplo yaparak onun koltuğuna oturduğu iddia ediliyor. AKP içinden alınan bilgilere göre Rusların Türkiye'den meyve ve sebze ithalatını durdurmakla ilgili verdiği ihtar, Eker'in de içinde olduğu bir organizasyonla Güçlü'den saklanmış ve bu yolla eski bakan zor durumda bırakılmıştı. Nimet Çubukçu, belgelerde en şaşırtıcı ifadeler kuşkusuz Nimet Çubukçu hakkında olanlardı. İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen, ardından kadından sorumlu devlet bakanı olan ve sonra Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Çubukçu'nun Heybeliada'da yazlık sahibi bir ailenin çocuğu olarak iyi şartlarda yetiştiği ve geçmişte MÜSİAD'ın avukatlığını yaptığı anlatılıyordu. 8 Haziran 2005 tarihli belgede Çubukçu'nun bakan olma isteğini aylar önce ABD elçiliğine bildirdiği iddia ediliyordu. Aynı belgede Çubukçu için şu ifadeler kullanılıyor: Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin 7 Haziran tarihinde bize aktardığına göre Çubukçu'nun söz konusu göreve getirilmesinde Erdoğan'ın işi Emine Erdoğan ile yakınlığı ciddi rol oynamıştır. Profesyonel yaklaşımı ve özel görüşmelerde AKP'nin iç meseleleri hakkında açıkça konuşabilmesi nedeniyle daha ilk günden itibaren bizlerin dikkatini çekmeyi başaran Çubukçu, Şubat 2004'te Büyükelçiliğimizin milletvekilleri için düzenlediği NATO seyahatinde ve 2005 ilkbaharında Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün Washington gezisinde yer almıştı. Çubukçu'nun ABD için bir fırsat olarak görülebileceği yorumuna neden olan bu ifadelerin ardından Nimet Çubukçu'nun özel hayatını hedef alan şu açıklamaya yer veriliyordu. 2004 sonbaharında ülkede yaşanan zina krizi sırasında Çubukçu zinanın suç sayılmasına yönelik bir tutum takınmıştır. Öte yandan sıklıkla oğlundan bahsetmesine rağmen eşine nadiren değinmesi, AKP gözlemcileri arasında Çubukçu'nun evliliği konusunda soru işaretlerinin doğmasına neden olmaktadır. Nimet Çubukçu'nun 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında eşinden boşandığını ve yeni kabinede kendisine bakanlık verilmediğini hatırlatalım. Kürşat Tüzmen, 8 Haziran 2005 tarihli belgede bugün bakıldığında doğru olan bir öngörüyle Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in gidici olduğu söyleniyordu. İlginçtir, aynı belgede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un da kabineden gönderileceği bilgisi doğrulandı. Kürşat Tüzmen'in eskiden aşırı milliyetçi olduğunu söylendiği belgede kendisi hakkında şu ifadeler kullanılıyordu. Birçok kişi tarafından rüşvete açık birisi olarak tanımlanan Tüzmen, Irak'la gıda karşılığında petrol işine karışmıştır. Kürşat Tüzmen'in adı 30 Ocak 2004 tarihli belgede de AKP içinde yolsuzluğa en çok bulaşan 3 ismin arasında geçiyordu. Kemal Unakıtan. Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın adı da WikiLeaks belgelerinde ele alınıyor. 21 Mart 2007 tarihli belgede geçmişte Albaraka'nın yönetim kurulundan gelmesi ve TMSF'nin yönetim kuruluna aynı bankadan 7 kişinin atanması ekonominin İslamizasyonu olarak değerlendiriliyordu. Bunu ele alarak Erdoğan'ın ekonomiye atadığı önemli isimlerin İslamcı olduğu dile getiriliyordu. Gerçekten de TMSF gibi kuruluşlar ve Unakıtan'ın çabaları Türkiye'de Uzan ya da Toprak Holding gibi sermaye gruplarının servetine el konmasında, özelleştirme yoluyla servet transferinde önemli roller üstlendi. Türkiye'de bu yolla yeni bir zengin sınıf yaratıldığına ilişkin eleştiriler çok sık yapıldı. Ömer Dinçer. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde yer altında ölen madenciler için güzel öldüler diyerek skandal yaratan Ömer Dinçer hakkında belgelerde şöyle yazıyordu. Erdoğan'ın ve partisinin bürokrasi, parti ve partinin yerel yönetim adayları için belirlediği isimler düşük kalitede. Savunma Bakanı Gönül, Gümrük Müsteşarı Saygılıoğlu, Eski Orman Genel Müdürü Sağkaya gibi üst düzey tecrübe sahibi isimler, Ömer Dinçer gibi yetersiz, cahil ve ön yargılı kişilerin Başbakanlık Müsteşarlığı gibi devlet bürokrasisinin tepe noktalarına oturmasından duydukları şaşkınlığı bize iletmişlerdir. ABD'lilere göre Erdoğan önemli mevkilere ehil kişileri atamıyordu. Bu da en çok ona zarar veriyordu. Bülent Arınç. WikiLeaks belgelerinde kendisi için saldırı köpeği gibi yakışıksız bir ifade kullanılan Bülent Arınç'a ABD'li elçilerin şüpheyle baktıkları anlaşılıyor. 20 Ocak 2004 tarihli belgede Arınç'ın İslami konularda Erdoğan ile ters düştüğü vurgulanırken buna delil olarak türban konusundaki ısrarı gösteriliyordu. Bülent Arınç'ın ABD ile ilişkilerde sorun çıkarma potansiyeli taşıdığı da aynı belgede vurgulanıyordu. Arınç'ın açıklamaları ile ordu-AKP arasındaki gerilimi arttırdığı da aktarılıyordu. Vecdi Gönül, WikiLeaks belgelerinin en çok utandırdığı isim kuşkusuz Savunma Bakanı Vecdi Gönül'dü. 20 Ocak 2004 tarihli belgede Vecdi Gönül'ün ABD elçisine kapalı kapılar ardında 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini Abdullah Gül'ün olumlu bulduğunu söylediği anlatılıyordu. Gönül ABD'li yetkililere Abdullah Gül'ü şikayet ederek Gül'ün Arap İslam dünyası merkezli bir siyaset izlediğini söylüyordu. Vecdi Gönül aynı belgede anlatıldığına göre Amerikalılara ABD'nin desteğinin AKP için ne kadar önemli olduğunu da hissettirmişti. 30 Ocak 2004 tarihli belgede ise Vecdi Gönül'ün Ahmet Davutoğlu hakkında aşırı tehlikeli ifadesini kullandığı iddia ediliyordu. Vecdi Gönül füze kalkanı gibi konularda da AKP ile ters düşen bir çizgi izliyordu. Kısacası Vecdi Gönül ABD'lilere parti içinde en çok bilgi veren isimdi. Bu da önümüzdeki dönem Gönül'ün sandalyesini sallayan en önemli gelişmeydi. Vecdi Gönül'ün açıklamaları bu kadarla sınırlı değildi. Belgelerde Vecdi Gönül ABD'lilere Ömer Çelik gibi ön yargılı ve cahil kimselerin AKP içinde yükselmesini eleştiriyordu. Gönül'ün ABD'lilerle aşırı sayılabilecek ilişkisini gösteren bir başka durum ise 16 Şubat 2010 tarihli belgeyle açığa çıkıyordu. Buna göre Savunma Bakanlığı'nın helikopter ihalesinde İtalya şirketi Augusta ile Amerika şirketi Sikorsky yarışırken ABD'lilere ihale için yarışan İtalyan şirketleri de var ama Sikorsky'nin kazanma şansı yüksek diyordu. Vecdi Gönül bu tavrı ile ihalede taraf olduğunu ortaya koyuyor ve bir skandala neden oluyordu. Gönül hakkında son olarak söylenebilecek nokta ise 9 Mayıs 2007 tarihli belgede Bülent Arınç'a dayanılarak verilen "Abdullah Gül Vecdi Gönül'ü Çankaya'da görmek istemiyor" ifadesiydi. Vecdi Gönül'ün 2007 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde askerlerin de kabul edebileceği bir aday olarak ön plana çıkmasına Abdullah Gül itiraz etmişti. Gönül'ün Cemil Çiçek ile beraber ABD'lilerin Türkiye'de kolay anlaştığı politikacılardan olduğunu WikiLeaks belgeleri ortaya koyuyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 114.